Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Oliver Bloom'un Moneyland kitabı, küresel finansın görünmeyen tarafını inceleyen, araştırmacı gazetecilik türünde bir çalışmadır. Kitabın merkezindeki Moneyland, haritada bulunmayan ama offshore merkezler, paravan şirketler, gizli ortaklıklar ve zayıf denetim kurallarıyla varlık kazanan mecazi bir ülkedir. Bloom, yolsuzlukla elde edilen servetin nasıl çalındığını, saklandığını ve sonunda saygın yatırımlar, lüks mülkler ya da siyasi nüfuz olarak yeniden kullanıldığını anlatır. Temel iddiası şudur, para sınırları kolayca aşarken yasalar çoğunlukla ulusal sınırlar içinde kalır. Bu uyumsuzluk, kleptokratlar kadar onları destekleyen banka çalışanları, avukatlar, muhasebeciler ve danışmanlar için de kazançlı bir alan yaratır.
Kitap, sorunu yalnızca uzak ülkelerdeki diktatörlere bağlamaz.
Londra, New York ve benzeri büyük finans merkezlerinin çalınmış servetin meşrulaştırılmasındaki rolünü de sorgular. Böylece demokrasi, eşitsizlik ve hukukun üstünlüğü arasındaki ilişkiyi somut finansal mekanizmalar üzerinden ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Moneyland, sınırları olmayan gizli bir finansal ülke fikridir. Bloom'un en ayırt edici katkısı, çok farklı ülkelerdeki offshore düzenekleri tek tek anlatmak yerine bunların birlikte oluşturduğu sistemi Moneyland adıyla düşünmesidir. Moneyland gerçek bir devlet değildir. Pasaportu ya da başkenti yoktur. Buna rağmen kendine özgü kuralları, hizmet sağlayıcıları ve korunan sakinleri vardır. Varlıklı kişiler servetlerini kendi ülkelerinin vergi düzeninden, kamu denetiminden veya siyasi risklerinden uzaklaştırmak istediğinde bu sistemin sunduğu araçlara başvurur. Paravan şirketler gerçek mülkiyeti gizler, bazı yargı alanları bilgi paylaşımını zorlaştırır, karmaşık şirket zincirleri ise paranın kaynağını belirsizleştirir. Bu çerçeve, yolsuzluğu yalnızca bireysel ahlaksızlık olarak görmeyi yetersiz kılar. Çünkü hırsızlıkla edinilmiş para, saklanacağı ve kullanılacağı uluslararası altyapı bulunduğunda büyük ölçekli hale gelir. Kitapta Moneyland, zenginlerin ulusal sorumluluklardan sıyrılabildiği bir alan olarak belirir. Sıradan insanlar vergi, mülkiyet ve hukuk bakımından yaşadıkları ülkeye bağlıyken, yeterli parası olanlar hukuk sistemleri arasında seçim yapabilir. Bloom, bu eşitsiz hareket serbestisinin ekonomik bir ayrıcalık olmanın ötesinde siyasi sonuçları olan bir güç biçimi olduğunu gösterir. İkinci olarak, kleptokrasinin işleyişi, çal, gizle, harca zinciriyle açıklanır. Kitap, kleptokratik servetin dönüşümünü üç aşamalı bir zincir üzerinden anlaşılır hale getirir. Çalmak, gizlemek ve harcamak.
İlk aşamada kamu kaynakları, ihaleler, rüşvetler, siyasi ayrıcalıklar veya devlet gücünün kötüye kullanılması yoluyla özel servete çevrilir.
Ancak parayı çalmak tek başına yeterli değildir. Servet, yerel siyasi değişimlerden, soruşturmalardan ve halkın öfkesinden korunmak için ülke dışına çıkarılmalıdır. Gizleme aşamasında offshore şirketler, vekil yöneticiler, trustler ve çok katmanlı mülkiyet yapıları devreye girer. Amaç sadece parayı transfer etmek değil, paranın gerçek sahibini ve ilk kaynağını izlenemez hale getirmektir. Son aşama olan harcama ise bu servetin lüks konutlara, prestijli varlıklara, yatırımlara ve siyasi etkiye dönüşmesini kapsar. Böylece kirli para dışarıdan bakıldığında normal ticari faaliyet ya da saygın servet gibi görünmeye başlar. Bloom'un vurgusu, bu zincirin her halkasının ayrı uzmanlıklar gerektirmesidir. Bu nedenle sorun, tek bir suçlunun davranışından ibaret değildir. Çalınan servetin güvenli biçimde küresel ekonomiye katılmasını sağlayan birbirine bağlı profesyonel ve kurumsal hizmetler ağı vardır. Bu analiz, yolsuzluğun neden çoğu zaman kaynağındaki ülkede çözülemediğini de açıklar. Üçüncü olarak, batılı finans ve hukuk profesyonelleri. Sistemin dışındaki gözlemciler değildir Moneyland. Zengin ülkelerin kendilerini yalnızca yolsuzluğun mağduru ya da mücadele eden tarafı olarak sunmasına itiraz eder. Bloom'a göre büyük finans merkezlerindeki avukatlar, muhasebeciler, bankacılar, emlak aracılar ve danışmanlar, bazı durumlarda kirli paranın dolaşımını mümkün kılan temel aktörlerdir. Bu kişiler ve kurumlar, müşterilerinin servetini yapılandırmak, şirket kurmak, varlık almak ve kimliklerini gizlemek için hukuken karmaşık araçlar sağlar. Elbette her offshore yapı veya gizlilik talebi suç anlamına gelmez. meşru güvenlik, siyasi baskı ya da kişisel mahremiyet gerekçeleri bulunabilir. Kitabın asıl eleştirisi, bu ayrımın uygulamada yeterince titiz yapılmaması ve gizliliğin çoğu kez gerçek faydalanıcıyı saklayan varsayılan bir hizmete dönüşmesidir. Hizmeti sunanlar için ücret geliri, hizmetin toplumsal maliyetinden daha görünür olabilir. Bu noktada Bullough, suç gelirinin yalnızca zayıf kurumlara sahip ülkelerden kaynaklanmadığını, güçlü hukuk sistemlerinin sağladığı itibar ve araçlarla temizlenebildiğini savunur. Özellikle itibarlı piyasalara yapılan yatırımlar, paraya ekonomik getiri yanında saygınlık da kazandırır. Bu nedenle kitap, yolsuzlukla mücadeleyi sadece hırsızı yakalama meselesi saymaz. Aynı zamanda hırsızın servetini güvenli, gizli ve kullanılabilir hale getiren profesyonel teşvikleri incelemeyi zorunlu görür. Dördüncü olarak, para küresel hareket ederken hukukun ulusal kalması, temel düzenleme açığını yaratır, Bullough'un kitabında sıkça geri dönen düşünce. Paranın sınırları aşmasına karşılık yasaların çoğunlukla sınırda durmasıdır. Bir ülkede suç geliri olarak doğan para, kısa süre içinde başka yargı alanlarındaki şirketlere, hesaplara ve varlıklara bağlanabilir. Buna karşılık soruşturmacıların bilgi istemesi, farklı ülkelerin kurumları arasında işbirliği kurması ve gerçek sahipliği kanıtlaması uzun, pahalı ve çoğu zaman siyasi olarak zor süreçlerdir. Bu asimetri suçtan elde edilen servete hız avantajı verir. Ayrıca bazı küçük yargı alanları küresel sermayeyi çekmek için düşük vergiler, yüksek gizlilik ve esnek şirket kuralları sunar. Bu rekabet, tek bir ülkenin sıkı önlem almasının her zaman yeterli olmamasına yol açar. Çünkü para daha gevşek kurallı başka bir yere kayabilir. Kitap, bu nedenle düzenleme sorununu teknik ayrıntıdan ibaret görmez. Şeffaf faydalanıcı sahiplik kayıtları, etkili denetim, sınır ötesi bilgi paylaşımı ve aracı mesleklerin sorumluluğu, hukukun işlevi açısından merkezi meselelerdir. Türkiye açısından da konu uzakta değildir. Türkiye'nin ticaret, yatırım, gayrimenkul ve uluslararası sermaye akımlarıyla bağlantısı düşünüldüğünde, mülkiyet şeffaflığı ve kara para aklamayı önleme standartları ülke içindeki güveni doğrudan etkiler. Bullough'un çerçevesi, küresel finansın yerel hukuk üzerindeki baskısını anlamaya yardımcı olur. Son olarak, gizli servet, demokrasiyi doğrudan değil, güven ve eşitlik duygusunu aşındırarak zayıflatır. Moneyland'ın siyasi önemi, yalnızca kaybolan vergi gelirleriyle sınırlı değildir. Bullough, anonim ve denetimsiz servetin siyasete girmesinin demokratik kurumlara duyulan güveni aşındırdığını ileri sürer. Bir ülkede halk vergiler, kurallar ve kamu hizmetleri karşısında ortak sorumluluk taşıdığını düşünürken, güçlü kişilerin servetlerini başka hukuk alanlarına taşıyabildiğini görmek adalet duygusunu zedeler. Daha ağır durumda yolsuzlukla elde edilmiş paramedya. Lobisilik, seçim kampanyaları, mülk yatırımları veya seçkin çevrelere erişim yoluyla etki satın alabilir. Böylece ekonomik eşitsizlik, siyasal eşitsizliğe dönüşme riski taşır. Kitabın güçlü yönü, lüks tüketimi yüzeysel bir ahlak tartışması olarak değil, çalınan paranın normal ve saygın görünme sürecinin parçası olarak ele almasıdır. Servet görünür biçimde harcandığında, kaynağı sorgulanmadan toplumsal kabul kazanabilir. Bununla birlikte kitap, çözüm önerileri bakımından teşhis kadar ayrıntılı bulunmamıştır. Bazı eleştirmenler, tehdidin büyüklüğünü ikna edici örneklerle gösterdiğini, fakat uygulanabilir siyasal yol haritasını daha sınırlı bıraktığını belirtir. Yine de bu eksiklik kitabın temel sorusunu geçersiz kılmaz. Bir demokrasinin kuralları en zengin ve en hareketli sermaye sahipleri için işlemiyorsa, hukukun eşitliği ne ölçüde gerçek olabilir sorusunu açık biçimde ortaya koyar. Sonuç olarak Moneyland, küresel yolsuzluk, kara para aklama, offshore finans ve demokratik kurumlar arasındaki bağı kavramak isteyen okurlar için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Araştırmacı gazeteciliğe ilgi duyanlar, ekonomi ve siyaset öğrencileri, hukukçular, gazeteciler, kamu politikasıyla uğraşanlar ve uluslararası finansın toplumsal sonuçlarını merak edenler kitaptan özellikle yararlanabilir. Kitabın pratik değeri, okura paravan şirket, gerçek faydalanıcı, offshore merkez ve profesyonel aracı gibi terimlerin neden önemli olduğunu göstermesidir. Okur, gösterişli bir yatırımın veya karmaşık bir şirket yapısının ardında hangi soruların sorulması gerektiğini daha iyi görür. Entelektüel olarak ise yolsuzluğu sadece yoksul ya da otoriter ülkelerin sorunu sayan rahat açıklamaları bozar. Çalınan servetin, çoğu zaman gelişmiş finans merkezlerinde saklanması, yatırılması ve itibarlı hale getirilmesi üzerinde durur. Benzer kara para aklama kitaplarından farkı, teknik finans açıklamalarını soyut bırakmamasıdır. Moneyland, metaforu sayesinde farklı ülkelerdeki hukuk boşluklarını, hizmet sektörlerini ve siyasi sonuçları tek bir sistemin parçaları olarak birleştirir. Bu yaklaşım kitabı erişilebilir kılar. Buna karşılık, kitabın çözüm bölümünün teşhisi kadar ayrıntılı olmadığı dikkate alınmalıdır. Bu Locke kesin bir reform reçetesinden çok, sorunun ölçeğini ve onu ayakta tutan çıkarları görünür kılar. Bu nedenle Moneyland hazır cevaplar arayanlardan çok, küresel servet düzeninin nasıl işlediğine dair daha keskin ve eleştirel bir anlayış edinmek isteyenlere hitap eder. Destek olmak isterseniz Oliver Bullough kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.